Ayrım 10.
Bütün imparatorlukta Terke'nin tek rakibi Nizam'dır ve 1092 yılına gelindiğinde artık işini bitirmek üzeredir. Çinli mutlu mudur? Nasıl olsun ki? Sırdaşı Cihan'la baş başa kaldığında ağlamaya başlamaktadır. Bunlar bir annenin gözyaşlarıdır. Haksızlığa lanetler yağdırmaktadır ve kimse onu bu yüzden suçlamamaktadır. Oğullarından büyüğü Melikşah tarafından veliaht tayin edilmişti. Bütün gezilere katılıyor, bütün törenlerde hazır bulunuyordu. Babası onunla o kadar övünüyordu ki her yere taşıyor, bütün kentleri gezdiriyor, yerini alacağı günden iftiharla söz edip duruyordu. Hiçbir sultan oğluna bu kadar büyük bir imparatorluk bırakmamıştır, diyordu. Terke'nin çok mutlu olduğu o günleri karartacak hiçbir neden yoktu. Sonra veliaht öldü. Ani, acımasız, vurucu bir ateş. Kanı alındı, lapa konuldu, ne yapıldıysa fayda etmedi, 2 gün içinde yuvarlanıp gitti. Nazar değdi diyenler, hatta zehir verildi diyenler oldu. Yasa boğulan Terken yine de kendini topladı. Yas bittiğinde oğullarından ikincisini veliaht ilan ettirdi. Melikşah'ın çocuğa kanı çabuk ısındı, 9 yaşında olmasına karşın ona görülmedik sıfatlar verdi. Zaten devir de görkem ve gösteriş devriydi. Kralların kralı, devletin temel direği, müminler emrinin muhafızı gibi sıfatlar hiç de garipsenmiyordu. Uğursuzluk, nazar, ne denilirse denilsin, yeni veliaht da ölüme yenildi. Ağabeyi gibi aniden ve onun gibi kuşkulu biçimde. Çinli'nin bir oğlu daha vardı ve sultandan onu da veliaht ilan etmesini istedi. Ama bu kez iş o kadar kolay değildi. Çocuk 1,5 yaşındaydı ve Melikşah'ın her biri daha büyük 3 oğlu vardı. İkisi bir cariyeden olmaydı ama üçüncüsü teyzezadesinden olma Berk Yaruk idi. Onu nasıl saf dışı bırakabilirdi? Hangi gerekçeyle? Anadan ve babadan Selçuklu kanı taşıyan bir şehzade kadar velihatlığa layık olanı var mıydı? Nizam da böyle düşünüyordu. Türklerin aralarındaki çekişmeleri düzene sokmak isteyen, her zaman hanedanın devamına önem vermiş olan Nizam, son derece sağlam gerekçelerle en büyük oğlun velihat ilan edilmesi için ısrar etmişti. Ama boşuna. Melikşah, Terken'e karşı çıkmaktan çekinmişti. Terken'in oğlunu seçmediğine göre kimseyi velihat göstermeyecekti. Babası gibi, bütün ailesi gibi tahta bir varis bırakmadan ölmeyi yeğliyordu. Terken huzursuzdu, ancak kendi soyundan biri varis ilan edildiği takdirde rahat edecekti. Bu yüzden tutkularına set çeken Nizam'ın gözden düşmesini herkesten çok o istiyordu. İdam fermanını elde etmek için her yolu denemeye hazırdı. Haşhaşiler ile yapılan görüşmeleri günü gününe izlemesinin nedeni de buydu. Sultana ve vezire Bağdat yolunda eşlik ediyordu. İnfaz sırasında orada bulunmak istiyordu. Bu, Nizam'ın son yemeğiydi. İsa'nın son akşam yemeği gibi onunki de bir iftar yemeğiydi. Ramazan'ın 10. akşamında üst düzey görevlileri, saray erkanı, ordu komutanları hepsi alışılmadık biçimde az yiyordu. Sofra muazzam bir yurdun içinde kurulmuştu. Kölelerden bir kısmı meşale tutuyordu. Büyük gümüş sahanlar içinde en iyi deve veya kuzu parçaları, en besili keklik butları dizi dizi serilmiş, üzerlerine 60 aç el uzanmıştı. Etler parçalanıyor, bölünüyor, yutuluyordu. Önlerine güzel bir parça geldiğinde ikram olsun diye yanlarında oturanlara veriyorlardı. Nizam az yiyordu. O gece her zamankinden çok ağrısı vardı. Göğsü alev alevdi. Karnının içini görünmez bir devin eli kucaklıyordu. Dik durmak için büyük çaba sarf ediyordu. Yanı başında oturan Melikşah, ikram edilen her parçayı kemirmekle meşguldü. Ara sıra vezirine bir bakış fırlatıyordu. Korktuğunu sanmış olmalıydı. Birden elini bir incir tabağına uzattı, en olgun olanlarından birini seçti ve Nizam'a uzattı. Nizam kibarca inciri aldı, dişlerinin ucuyla dişledi. Tanrı tarafından, sultan tarafından ve haşhaşiler tarafından 3 kat mahkum edildiğini bilince bir incirin tadı ne fark eder? Sonunda iftar yemeği bitti, gece bastırdı. Melikşah aniden ayağa kalktı, bir an önce Çinlisinin yanına varmak istiyordu. Vezirinin nasıl yüzünü ekşitip durduğunu anlatacaktı. Nizamsa dirseklerin üzerinde doğruldu, zorlukla ayağa kalkabildi. Hareminin çadırı uzakta değildi. Teyzesinin kızı ona esaslı bir yatıştırıcı hazırlamış olacaktı. Atacağı adımların sayısı yüzü geçmezdi. Çevrede her zamanki gürültüler vardı. Askerler, hizmetçiler, seyyar satıcılar arasında bir cariyenin kıkır kıkır gülmesi. Yol ne kadar da uzun görünüyordu. Tek başına sürüklenir gibiydi. Her zaman yanında birkaç insan olurdu ama gözden düşmüş bir adamla kim birlikte görünmek ister? Her zamanki dilekçe sunucuları bile görünürlerde yoktu. Gözden düşmüş bir ihtiyardan kim ne isteyebilirdi? Yine de bir adamın yaklaştığı görüldü. Sırtında yamalı bir palto vardı. Bir takım dualar mırıldanıyordu. Nizam kesesini yokladı ve 3 altın çıkardı. Daha hala ona gelebilen şu adamı ödüllendirmek gerekirdi. Bir pırıltı, bir bıçak pırıltısı her şey bir anda oluverdi. Nizam elin hareket ettiğini gördüğü anda hançer giysisini etini delip ciğerine saplandı. Bağırmak fırsatı bile olmadı. Sadece bir şaşırma, son bir nefes. Yere yıkılırken o pırıltıyı, o uzanan kolu ve o tükürük saçan ağzı görebildi. Bu armağan sana, Alamut'tan. İşte o an çığlıklar yükseldi. Katil kaçtı, çadır çadır arandı, bulundu, hemen orada boğazı kesildi, ayaklarından sürüklenip ateşe atıldı. Bunu izleyen yıllarda Alamut fedaileri hep aynı biçimde öldürüldüler. Ne var ki artık kaçmaya gerek görmüyorlardı. Hasan onlara, düşmanlarımızı öldürmek yetmez, bizler katil değil, infazcıyız. İbret olsun diye açıkça iş görmeliyiz. Bir kişiyi öldürmekle 1000 kişiye dehşet salıyoruz. Yine de infaz etmek, dehşete düşürmek yeterli değildir. Ölmesini bilmek gerekir. Çünkü öldürmekle düşmanlarımızı harekete geçmekten caydırıyorsak, ölmekle halkın hayranlığını kazanıyoruz. Bize katılacak olanlar işte o halkın arasından çıkacak. Ölmek, öldürmekten önemlidir. Biz kendimizi savunmak için öldürüyoruz. Mezhepleri değiştirmek ve fethetmek uğruna ölüyoruz. Fethetmek bir amaç, kendimizi savunmak bir araçtır, demişti. Bunu izleyen günlerde toplu öldürmeler, genellikle cumaları, camilerde, herkesin bir araya geldiği namaz vakti yapılıyordu. Kurban, ister bir vezir, ister bir şehzade, ister din adamı olsun, ezan vakti çevresi kalabalık, halkın gözü önünde olur. Alamut fedaisi oralarda bir yerlerde en şüphe çekmeyecek kılıkta bekliyordur. Örneğin saray muhafızı kılığındadır. Bütün gözler seçilen kurbanın üzerinde olduğu sırada darbeyi indirir. Kurban yıkılır, celladı kıpırdamaz. Öğretilen sözleri haykırır. Meydan okuyan bir hal takınır, çileden çıkmış muhafızların kendisini paramparça etmelerini bekler. Mesaj verilmiştir. Kim öldürülmüşse onun yerine geçen kişi artık Alamut'ta daha hoşgörülü davranacaktır. Halk arasından da 10, 20 ya da 40 kişi onlara katılacaktır. Bu inanılmaz sahneleri görenler Hasan'ın fedailerinin Afyonlu olduklarını tekrar edip durmuşlardır. Ölüme gülümseyerek gitmeleri başka nasıl açıklanır? Haşhaş'ın etkisinde oldukları görüşü giderek ağırlık kazanır. Bunu batıya duyuran da Marco Polo olur. İslam aleminde bunlardan olmayanlar onlara haşhaşiyun adını takmışlardır. Yani haşhaş içiciler. Bazı doğu bilimcileri bu deyimi Avrupa dillerinde katil ya da cani anlamına gelen assassin sözcüğünün kökü saymışlardır. Haşhaşilerin yani assassins katillerin öyküleri daha da ürkütücüdür. Gerçeğin bir diğer yüzü vardır. Hasan adamlarını dinin esasına bağlı anlamına gelen esasiyun diye çağırmaktan hoşlanırmış. Anlamını kavrayamamış olan gezginlerin bu sözcüğü haşhaşiyun ile karıştırdıkları söylenir. Sabbah'ın bitki tutkunu olduğu, bitkilerin tedavi edici, dinginleştirici, uyarıcı özelliklerini tanıdığı bilinirdi. Kendisi de bitki yetiştirip adamlarını hasta olduklarında tedavi eder, her birine uygun ilacı hazırlardı. Beynindeki öğrenme gücünü artıran reçetesi ünlüydü. Bal, ceviz ve kişniş karışımı bir şeydi. Görüleceği gibi pek basit bir ilaç. İnatçı ve cazip geleneklerine rağmen gerçeği kabul etmek gerekir. Haşhaşilerin çok bağnaz bir imandan başka uyuşturucuları yoktu. Ve bu iman öğretilerin en bağnazı, örgütlerin en etkilisi, görev anlayışının en katısıyla sürekli pekiştiriliyordu. Hiyerarşilerinin doruk noktasında Hasan Sabah bulunuyordu. Büyük usta, yüce imam, tüm sırların bilicisi diye tanınan. Çevresinde bir avuç propagandacı, misyoner bulunurdu. Bunlara dâi denilirdi. Aralarından üçü Hasan'ın baş yardımcılarıydı. Bu yardımcılarından biri İran'ın doğusuna, Horasan'a, Kuhistan'a ve Maverai Nehre bakardı. İkincisi İran'ın batısına ve Irak'a, üçüncüsü de Suriye'ye bakıyordu. Bu ekibin hemen altında Refik denilen hareketin yöneticileri vardı. Mükemmel bir eğitim görmüşlerdi. Bir kaleyi, bir kenti, hatta bir eyaleti yönetebilecek durumdaydılar. En yeteneklileri günü geldiğinde misyoner çıkartılıyordu. Hiyerarşinin en alt basamağında lassekler, yani örgüt üyeleri vardı. Bunları ne eğitime ne eyleme yetenekleri olurdu. Sadece mümindiler. Çoğunlukla Alamut çevresindeki çobanlardan, kadınlardan ve yaşlılardan oluşurlardı. Sonra mucipler, yani acemiler gelirdi. İlk eğitimlerinden sonra yeteneklerine göre yönlendirilirlerdi. Ya mümin olurlar, ya refik olurlar, ya da o zamanın Müslümanlarına göre Hasan Sabah'ın gerçek gücünü oluşturan fedai sınıfına seçilirlerdi. Büyük usta onları iman sahibi, beceri ve direnç sahibi olan kişiler arasından seçerdi. Bunların okuma düzeyleri düşük olurdu. Misyoner olabilecek birini asla fedailer sınıfına almazdı. Fedainin eğitilmesi, Hasan'ın büyük önem verdiği hassas bir işti. Hançerini saklamayı bilmek, aniden çıkartmayı becerebilmek, kurbanın tam kalbine saplayabilmek ya da kurban zırhlıysa şah damarını kesmek. Posta güvercinlerini kendine alıştırmak, şifreleri aklında tutmak, Alamut'la süratli ve gizli haberleşme sağlamak, bazen bir yörenin lehçesini öğrenmek, yöresel şive ile konuşmasını bilmek, yabancı bir çevreye sızabilmek, bir çevreyle bütünleşmesini becerebilmek, infaz saati gelene kadar kuşku çekmemek, avı bir avcı gibi izlemek, yürüyüşünü, giyinişini, alışkanlıklarını, gezdiği yerleri akılda tutmak, yanına yaklaşılması zor biri ise yakınlarıyla ilişki kurup geliştirmek gibi şeyler öğretilirdi. Kurbanlarından birini öldürmek için iki fedainin 2 ay süresince keşiş kılığıyla bir manastıra kapandıkları anlatılır. Bu kalemun gibi renk değiştirme yeteneği basit bir haşhaş kullanımıyla açıklanamaz. Her şeyden önce tarikata girenin, çileden çıkmış kitlelerin onu paramparça etmek üzere üstüne geldiğinde ölümle burun buruna gelecek kadar imanlı olması gerekir. Hasan Sabbah'ın tarihin en korkunç ölüm makinesini yarattığını kimse yadsıyamaz. Yine de bu kanlı yüzyılın sonunda bu örgütün karşısına bir başkası dikildi. O da katledilen vezire bağlı olanların nizamiyesiydi ki o da belki daha kurnaz ve daha az gösterişli yöntemlerle ölüm saçmış ve etkileri diğer kadar yıkıcı olmuştu. Kalabalık Sabah'ın fedaisinden arta kalan parçalara hücum ettiği sırada Nizam'ın henüz soğumamış cesedi başında ağlayan 5 subay her bir ağızdan "Rahat uyu efendimiz. Düşmanlarından hiçbiri ardına kalmayacak" diye and içti. Kimden başlamak gerekiyordu? Kara listeye alınanların sayısı çoktu ama Nizam'ın talimatı açıktı. 5 subay birbirlerine danışma gereği duymadılar. Ellerini cesedin üzerine uzatıp dizlerini yere dayadılar. Hastalıktan tüy gibi olmuş ancak ölümün ağırlığı çökmüş cesedi birlikte kaldırdılar ve usulca evine taşıdılar. Ağlamak için bir araya toplanmış olan kadınlar ölüyü görünce ulumaya başladılar. Subaylardan biri öfkelenip "Öcü alınmadıkça ağlamayın" diye bağırdı. Ağlayıcılar korkarak sustu, hepsi subaydan yana döndü. O uzaklaşmıştı bile. Tekrar çığırtkanlıklarını sürdürdüler. Bir süre sonra sultan geldi. İlk bağırışmalar başladığında terken yanındaydı. Haber alması için gönderdiği bir harem ağası titreyerek döndü. "Nizami mütmüş efendimiz. Bir katil saldırmış. Geri kalan ömrünü sana vermiş efendimiz" dedi. Melikşah'la terken bakıştılar. Sultan ayağa kalktı. Karaçul paltosunu sırtına aldı, karısının aynasına bakıp yüzünü tokatladı, önlü yanına koştu. Son derece şaşkın ve üzgün görünmeyi ihmal etmedi. Kadınlar atasının yanına varması için ona yol verdiler. Eğildi, bir dua okudu, başsağlığı diledi ve için için sevinerek terkenin yanına döndü. Melikşah'ın tutumu garipti. Vasisinin kaybıyla işleri ele alacağı, imparatorluğu kendisini yöneteceği beklenirdi. Öyle olmadı. Aşırılıklarını frenleyen adamdan kurtulmanın sevinciyle kendini eğlenceye verdi. İş toplantıları kesiliverdi, elçi kabullerine son verildi. Günler cirit ve av, geceler içki alemleriyle geçmeye başladı. Daha da kötüsü, Bağdat'a vardığında halifeye, "Kışları burasını başkentim yapmak istiyorum. Sarayından çık kendine yer ara," diye haber gönderdi. Ataları 3,5 asırdır Bağdat'ta yaşamış olan peygamberin halifesi, işlerini yola koymak için bir aylık süre istemek zorunda kaldı. Terken 37 yaşına gelmiş, dünyanın yarısına egemen bir hükümdara yakışmayan bu hafifliklerden endişe duyuyordu ama Melikşah da buydu işte. Hafifliklerine göz yumup kendi otoritesini kurmaya kalktı. Emirler ve memurlar artık ona başvuruyordu. Bunlar nizama sadık adamların yerlerini almıştı. Sultana 2 oyun ya da 2 içki kadehi arasında sadece işin onaylatması kalıyordu. 18 Kasım 1092 günü Melikşah Bağdat'ın kuzeyinde ormanlık ve bataklık bir yörede ava çıkmıştı. Attığı 12 oktan sadece biri hedefi vuramamıştı. Yanındakiler övgü yarışındaydılar. Açık hava ve yürüyüş sultanın iştahını açmıştı. Bunu küfürlerle belirtti. Köleler işe koyuldular. 12 kadar köle vardı ve vurulan hayvanları temizleyip kesip biçip şişe geçiriyorlardı. En yağlı parça hükümdara aitti. Eliyle alıp dişliyor, bir yandan da mayalandırılmış içkisini içiyordu. Ara sıra da bir turşu atıştırıyordu. Bu onun en sevdiği yiyecekti ve aşçısı her gittikleri yere turşu taşırdı. Birden korkunç bir karın ağrısıyla avaz avaz bağırmaya başladı. Yanındakiler titrediler. Sultan hırsla bardağını fırlattı, ağzındakini tükürdü. 2 büklüm olmuştu. İçi boşaldı, sayıklamaya başladı, bayıldı. Çevresindekiler şaşkın, korkudan titriyorlardı. İçkiye kimin zehir koyduğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Yoksa turşuya mı? Yoksa av etine mi? Ama insanlar hesapladılar. Nizam öleli 35 gün olmuştu. 40 güne kadar dememiş miydi? İntikamcılar zamanı ayarlamasını bilmişlerdi. Terken Hatun olayın cereyan ettiği yerde 1 saatlik mesafede saltanat karargahında bulunuyordu. Hareketsiz ama henüz ölmemiş olan sultanı bulunduğu yere getirdiler. Tüm merakları uzaklaştırıp sadece cihanı ve 2-3 sadık adamını bir de saray hekimini alıkoydu. "Efendimiz iyileşebilecek mi?" diye sordu. "Nabız hafifliyor. Tanrı ışığına son verdi, sönmeden önce titreşiyor. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Yüce Allah'ın buyruğu buymuş. Söyleyeceklerime kulak verin." Bu sözleri dul kalacak bir kadın tavrıyla değil, bir imparatoriçe edasıyla söyledi. "Bu çadırın dışında hiç kimse sultanın artık aramızda olmadığını bilmeyecek. Yavaş yavaş iyileştiğini, dinlenmesi gerektiğini, kimsenin kendisini göremeyeceğini söyleyin sadece." Terken Hatun'un öyküsü kadar kısa ve kanlı bir öykü olamaz. Daha Melikşah'ın kalbi durmadan adamlarına, o sırada 4,5 yaşında olan Sultan Mahmut'a sadakat yemini ettirdi. Sonra halifeye bir haberci göndererek kocasının öldüğünü, oğlunun verasetini onaylamasını istedi. Buna karşılık halife ülkesinde rahat bırakılacak ve imparatorluk topraklarında okunan hutbelerde adı saygıyla anılacaktı. İsfahan'a doğru yola çıktıklarında Melikşah öleli birkaç gün olmuş ama Çinli haberi birliklerden gizlemeyi sürdürmüştü. Ceset 6 atın çektiği ve üzeri çadırla örtülü bir arabaya konulmuştu. Ama hile sürüp gidemezdi. Tahnit edilmemiş ceset çürüyüp varlığını belli etmeden canlar arasında daha fazla kalamazdı. Terken ondan kurtulmak istedi ve böylece sayılan ve sevilen sultan, yüce Şeyhin Şah, doğunun ve batının hükümdarı, İslam'ın ve Müslümanların temel direği, dünyanın ve ahiretin medarı iftarı, fetihler babası, yüce Tanrı'nın halifesinin tek dayanağı, bir gece yarısı alel acele bir yolun kenarına gömülüverdi. O gün bugün kimse mezarını bulamadı. Tarihçiler böylesine güçlü bir hükümdarın duasız, törensiz, gözyassız gömüldüğünü ne görülmüştür ne duyulmuştur diye yazdılar. Sultanın yok olduğu duyuluverdi ama Terken mazereti bulmuştu. Ordunun ve saray erkanının başkentten uzak olduğu bir sırada haberin düşman tarafından duyulmasını istememişti. Aslında oğlunu tahta oturtmak ve dizginleri ele geçirmek için vakit kazanmıştı. O günün tarihçileri yanılmadılar. İmparatorluk birliklerinden söz ederken Terken Hatun'un orduları diyorlardı. İsfahan'dan söz ederlerken Hatun'un başkenti diyorlardı. Çocuk sultana gelince ki neredeyse unutulmuştu. Çinli'nin çocuğu diyorlardı. Terken'in karşısına Nizamiye subayları dikilmişti. Kara listelerin ikinci sırasında Terken Hatun vardı. Melikşah'tan hemen sonra. Şah'ın büyük oğlu Berk Yaruk'u destekliyorlardı. Çevresinde toplanıyor, tavsiyelerde bulunuyor, savaşa hazırlanıyorlardı. İlk çatışmalar lehlerine sonuçlanmış. Terken çevresi kuşatılan İsfahan'a çekilmek zorunda kalmıştı. Ama yenilgiyi kolay kolay kabul edecek kadınlardan değildi. Kendini savunurken ünü günümüze kadar gelen hilelere başvurmuştu. Örneğin eyalet valilerine şöyle yazmıştı.